Ayrım 11, sayfa 122. İnferiz, mahfi eğilmez. Defterdeki kayıtlar. Murat defteri bulmanın heyecanıyla gece yarım yamalak uyumuştu. Sabah erkenden kahvaltı bile etmeden misafirhaneden çıkıp arabasına bindi. Trafiğe yakalanmadan bir an önce masasının başına geçip defteri incelemek istiyordu. Teftiş kurulu grup başkanlığı binasına geldiğinde henüz ortalıkta kimseler yoktu. Odasının kilitli kapısını açıp içeri girdi. Oda bir süredir kapalı kaldığından içerisi havasızdı. Pencereyi açtı, çaycıyı telefonla aradı. Neyse ki o gelmişti, çay ve tost söyledi. Heyecanını bastırmaya çalışarak defteri çantasından çıkardı. Öncelikle defteri genel olarak incelemeye karar verdi. Yazılar el yazısıyla yazılmıştı. Murat, defterin Mehmet E. tarafından yazıldığına emin olmak için Carmina Burana plağının kabından çıkan nottaki yazılarla karşılaştırmayı düşündü. Sayfaların arasına koymuş olduğu kağıdı çıkarıp açtı. Kağıtta Latince olduğunu tahmin ettiği bir takım sözcükler vardı. Bunlar önce İngilizceye, oradan da Türkçe'ye çevrilmişti. O fortuna, o fortune, talih, kısmet, servet. Velutluna, like the moon, ay gibi. Statu variabilis, you are changeable, değişebilir yapıdasın. Vita destabilitis, nefret edilesi, iğrenç yaşam. Sors salutis, kader bana karşı. Bunlardan pek bir anlam çıkaramadığı için üzerinde düşünmeyi şimdilik erteledi. El yazısındaki defterdeki yazılarla karşılaştırdı. Yazıların aynı kişinin elinden çıktığı kesindi. Mehmet H. M ve K harflerini kaligrafik olarak, A harfini ise kitap harfi gibi yazıyordu. Defterde ve kağıtta bu harflerin yazılışı aynıydı. Murat üzerinde not alarak rahatça çalışabilmek için defterin fotokopisini almaya karar verdi. Kimseler yokken bunu yapmak doğru olacaktı. Defteri alıp koridordaki fotokopi makinesinin başına geçti. Dolu ya da boş demeden bütün sayfaların fotokopisini aldı. Bu fotokopileri defterle aynı sıraya dizdi ve zımbalayarak defterin tam bir kopyasını yaptı. Aslını kilitli çekmecesinde saklayacak, kopyasını yanında taşıyacak ve orijinal belgenin zedelenmesi ya da çalınma riski olmadan kopya üzerinde rahatça çalışabilecekti. Bu işleri bitirdikten sonra defterin sayfalarını tek tek incelemeye başladı. Defterdeki notlardan Mehmet H. ile parasal ilişki içinde olan üst düzey devlet görevlilerini belirlemeyi umuyordu. Ama sayfaları çevirdikçe bu umudu kayboldu. Hiçbir isim veya unvan yoktu. 40 sayfalık defterin ilk 30 sayfasında yan yana yazılmış kısaltmalar, sayılar ve bir takım tarihler yer alıyordu. Defter adeta bir şifre listesini andırıyordu. Kısaltmalar arasında KYB dikkatini çekti. Bunun açılımını düşünürken Kamu Yatırımları Bakanı ya da Bakanlığı geldi aklına. Noktalama işaretlerine bakarak kısaltmaların yanında yazan sayıların parasal miktarları ifade ettiğini düşündü. Sayıların yanında dosya numaralarını çağrıştıran harf, sayı ve tarih bileşimleri yer alıyordu. Murat bunları bilgisayarda bir tablo haline getirmeye koyuldu. İlk sütuna kısaltmaları, ikinci sütuna bu kısaltmaların geçtiği her yerde yanlarına yazılmış olan sayıları, son sütuna da bu sayıların yanında yer alan harf, sayı ve tarih bileşimlerini yazıyordu. Sonlara yaklaşırken KYB kısaltmalarının yanında daha küçük bir şekilde iki sayısının yer almaya başladığı dikkatini çekti. Bir süre durup düşündü. Acaba bu iki sayısı mevcut Kamu Yatırımları Bakanı'nı mı temsil ediyordu? Yani Mehmet E. eski bakanla başlattığı rüşvet düzenini şimdiki bakanla da mı devam ettirmişti? Murat zihninde olayı bir kez daha tarttı. Bu tür inşaat işlerinde ihale belirli bir bedelle alınır, zaman içinde o bedel enflasyon veya diğer nedenlerle yetersiz hale gelirse fiyat artışları yapılırdı. Bu artışların da ihaleyi veren kurum tarafından onaylanması gerekirdi. Mehmet H. ihaleyi almak için eski bakana rüşvet vermiş, o görevinden ayrılınca onun yerine gelen yeni bakana da rüşvet vererek fiyat artışlarını onaylatmayı ve ek ödemeleri almayı sağlamış olabilir diye düşündü. Bilgisayarda hazırladığı tabloyu hızlıca kontrol edip defterdeki sayı ve harflerin tümünü tabloya geçirdiğine emin oldu. Artık bunları sınıflandırmak ve yeniden elden geçirmek kolay olacaktı. Sürekli oturmaktan ve dikkatini hem bilgisayara hem de deftere yoğunlaştırmaktan vücudu gerilmiş, sırtı ağrımıştı. Ayağa kalktı. Sırtını duvara yaslayıp esneme hareketleri yapmaya başladı. Doktorun tavsiyesine uyarak aklına geldikçe bilgisayarın karşısından kalkıp bu hareketleri yapıyordu. Sırtının rahatladığını hissettikten sonra tekrar ekrandaki tabloya baktı. Tabloda ikinci sütunda yer alan sayılardan KYB kısaltmasına karşılık gelenlerin toplamını aldı ve 25 milyon sayısına ulaştı. Aynı işi KYB2 kısaltması için de yaptığında 20 milyon sayısına ulaştı. Bunların alınan izinler ve yapılan işler karşılığı verilmiş paralar olduğuna gittikçe daha çok inanıyordu. Bir sonraki aşamada üçüncü sütundaki harf sayı ve tarih bileşimlerini gruplandırdı. Bunlar çeşitli yerlerde tekrar tekrar geçiyordu. Eğer bunlar gerçekten kuşkulandığı gibi işlerle ilgili dosyaların numaraları ise bu dosyalara ulaşıp bakması gerekecekti. Murat defterin geri kalan 10 sayfasına baktı. Bunların 8'i boştu. Sadece son 2 sayfaya bir şeyler yazılmıştı. Son sayfada bir şiir vardı. Ey talih, ay gibi değişkensin, hep büyüyen ya da küçülen, iğrenç yaşam, önce zulmeder, sonra teselli eder. Bu dizeler tanıdık gelmişti. Bunları yakın zamanda bir yerlerde okumuş olduğuna emindi. Bir süre düşündükten sonra hatırladı. Bunlar Carmina Burana'dan alınma sözlerdi. Geçenlerde gittikleri konserin broşüründe benzer dizeler vardı. Murat, plak kabından çıkan notun bu şiirin çevirisi için yapılan bir çalışma olduğunu tahmin etti. Tekrar deftere döndü, sondan bir önceki sayfaya baktı. Bu sayfada yer alan yazıların ilk iki satırı birkaç kez karalanarak okunmaz hale getirilmeye çalışılmıştı. Murat orijinal defterdeki sayfayı masasındaki lambanın güçlü ışığına tutunca parça parça bir şeyler görebildi. Hayatım tehdit xxx yorum, her şeyi sav xxx anlatmam gerek, başka yolu yok. Bu cümleleri okuduğunda tüyleri ne kadar ürperdiğini hissetti. Demek ki Mehmet'e öldürülmekten korkuyordu. Sayfanın üstüne altına iyice baktı, bir tarih aradı ama bulamadı. Üstü karalanmış yazının altında Latince 3 cümle yer alıyordu. Estuans interius, liberate tuteme ex inferis, dies irae. Bunların Türkçe karşılığını internette buldu. Estuans interius, içi yanmak, dies irae, kıyamet günü anlamına geliyordu. Liberate tuteme ex inferis'in çevirisi olarak karşısına çıkan, kendini cehennemden kurtar hakkında tereddüte düştü. Hatırladığı kadarıyla cehennemin Latince'deki karşılığı inferis değil, inferno idi. Kısa bir araştırma yaptığında cehennem sözcüğü karşılığında Latince'de infernum ve infernus sözcüklerinin kullanıldığını gördü. Inferis tek başına alındığında altında ya da aşağıda anlamına gelse de bu cümlenin içinde cehennem anlamı taşıyordu. Sonuçta kendini cehennemden kurtar şeklinde yapılacak çevirinin doğru olduğuna karar verdi. Mehmet'e belli ki Latince sözlere merak sarmıştı. Defterin Latince-İngilizce sözlüğünün içinde yer alması tesadüf değildi anlaşılan. Acaba bu son üç cümlede bir önceki sayfadaki şiir sözleri gibi Carmina Burana'daki şarkılardan mı seçilmişti? Murat internetten Carmina Burana'nın İngilizce sözlerini buldu ve defterdeki cümlelerle karşılaştırdı. Yalnızca Estuans Interius Carmina Burana'dan alınmaydı. Ötekiler şarkı sözleri arasında yoktu. Kim bilir onları nereden almıştı Mehmet'e? Aklına Dante Alighieri'nin İlahi Komedyası geldi. İlahi Komedya'nın ilk bölümü Inferno'ya, yani cehenneme ayrılmıştı. Hafızasını biraz daha yokladığında Dante'nin İlahi Komedya'yı İtalyanca olarak yazdığını, buna karşılık eserin Latincesinin daha çok bilindiğine ilişkin bir şeyler okuduğunu hatırladı. Murat bunları düşününce köşkteki kitaplıkta Dante'nin İlahi Komedyası'nın bulunup bulunmadığını hatırlamaya çalıştı ama başarılı olamadı. Mehmet Ağa'nın sonradan üstünü karalamış olduğu her şeyi anlatma düşüncesi Murat'ın aklına Dostoyevski'nin sözlerini getirdi. Vicdanı insanın beynini rahat bırakmaz. İnsan bir suç işlemişse bunu sonsuza kadar inkar etmeyi sürdüremez. Sonunda vicdanının sesine teslim olur. Belki de Mehmet H. Suç ve Ceza romanının baş karakteri Raskolnikov gibi işlediği suçun vicdan ağırlığı altında ezilmiş ve her şeyi itiraf etmeye karar vermişti. Rüşvet verdiği kişiler bunu yapacağını bir şekilde öğrenmişlerse cinayeti planlamış olabilirlerdi. Eğer defterdeki KYB, Kamu Yatırımları Bakanı'nı temsil ediyorsa, o zaman cinayetin önde gelen zanlısı ya da azmettiricisi o olmalıydı. Yine de kolaycı çözümlemelere yönelmeden bir kez daha düşünmenin doğru olacağına karar verdi. Masasının çekmecesini açıp piposunu aldı. Pipoları arasında bu en sevdiğiydi. Odada içmesi yasak olduğu için boş pipoyla oyalanıyordu. Zihnini yoğunlaştığı konulardan bir an olsun uzaklaştırmak amacıyla Gülşen'i telefonla aradı. Neler yaptıklarını, bir sorun olup olmadığını sordu. Her şey yolundaydı. Barış onu sorup duruyor olsa da durumu idare edebiliyorlardı. Gülşen ne zaman döneceğini sordu. Murat bunu şimdilik bilmediğini, en kısa sürede dönmek için var gücüyle çalıştığını söyledi. Telefonu kapattıktan sonra yeniden bilgisayarına döndü. Hazırladığı tablodan bir çıktı aldı. Ödenen paralarla ihaleler arasında bir bağlantı kurabilmek için tablonun 3. sütununda yer alan numaralara ait dosyaları incelemesi gerekiyordu. Bu dosyalara ulaşabilmenin 2 yolu vardı. Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bir yazı yazarak Kamu Yatırımları Bakanlığı'ndan ilgili dosyaları talep edebilirdi. Bu biraz riskli bir yoldu. Her şeyden önce başlarında KYB yazıyor olsa da bu dosyaların Kamu Yatırımları Bakanlığı'nda olduğu kesin değildi. Aslında tablodakilerin dosya numarası olduğu bile henüz kesin değildi. Ayrıca eğer bunlar gerçekten de Kamu Yatırımları Bakanlığı'na ait dosyalarsa, dosyaların gönderilmesi bakanın onayına çıkacaktı. Bakan incelemenin durumu hakkında bilgi almak için Murat'ı davet ettiğinde yapılan işten kuşkulanmış görünmüştü. Dosyaların Maliye Bakanlığı'na gönderilmesi için önüne yazı geldiğinde işin nereye varacağını tahmin edip bu talebi reddedebilirdi. İkinci yol rüyadan yardım istemekti. Bakanlıkta hukuk müşaviri olduğuna göre rüya dosyalara ulaşabilir, onların özet sayfalarını, fotoğraflarını çekip kendisine gönderebilirdi. Bir süre bu iki seçenek arasında gidip geldikten sonra ikinci seçeneği daha mantıklı buldu. Ankara'ya gidip Rüya ile yüz yüze konuşacaktı. Bu kararında Rüya'yı tekrar görecek olması da etkili olmuştu. Merhaba Rüya, nasılsın? Uygun musun?
Merhaba Murat, evet tabii uygunum.
Yarın akşam uçakla Ankara'ya geleceğim, gece de kalacağım. Seninle görüşebilir miyiz?
Aa, çok sevindim. Tabii görüşebiliriz. Akşam yemeğine ne dersin?
Çok iyi olurdu ama kimseye görünmeyi göze alamam çünkü habersiz geliyorum.
Haklısın, ne yapsak?
Ben de bilemedim.
Uçağın kaçta geliyor?
6'da kalkıyor, 7'de Ankara'da olur herhalde. Telefonda bir sessizlik oldu, sonra Rüya devam etti.
Bak ne diyeceğim, yemeğe bana gel. Daha doğrusu uçaktan çıkınca atla bir taksiye doğru benim eve gel.
Sessizlik sırası Murat'taydı. Biraz düşündükten sonra konuştu. Tamam, öyle yapayım. Sen bana bir konum atarsın, onu taksiciye gösterir gelirim.
Harika, o zaman yarın akşam görüşürüz.
Görüşürüz canım, hoşça kal. Murat telefonu kapatırken akşam yemekte ya da sonrasında kahvelerimizi içerken bu dosya numaralarını verir, benim için dosyaların ilk sayfalarının ve miktar gösteren sayfalarının fotoğraflarını çekip bana yollamasını söylerim diye düşünüyordu. Rüyadan Karabasan'a. Uçağın tekerlekleri Esenboğa havaalanı pistine değdiğinde saat 7'ye 5 vardı. Zamanlama mükemmeldi. Murat telefonunu uçuş modundan çıkardı ve Rüya'ya mesaj attı. İndik, birazdan taksiyle yola çıkarım. Kısa süre sonra Rüya'nın mesajı geldi. Bekliyorum. Ardından evinin konumunu yolladı. Sonra bir an için yazmaya devam ediyor gibi göründü ama herhangi bir mesaj gelmeden çevrim dışı oldu.
Murat'ın aklına gelen şey Rüya'nın bir şey yazmaya niyetlendiği, sonra vazgeçtiğiydi. Yazıp sormayı düşündü, sonra o da vazgeçti. Körükten çıktı, havaalanının uzun koridorlarını boylu boyunca geçti ve sonunda binadan çıkarak taksi durağına doğru yürüdü. Sıcak bir gün olmasına karşın akşamüstü hava hafiften serinlemeye başlamıştı. Bu insanı üşütecek bir serinlik olmasa da ceket giymekle iyi yaptığını düşündü. Bir gece kalmak için gerekli eşyalarını koyduğu çantası elindeydi. Son anda çantaya bir beyaz gömlek ve kravat da koymuştu. Taksi şoförüne Rüya'nın attığı konum mesajını göstererek buraya gideceğim dedi. Şoför haritaya bakıp tamam abi dedi ve yola koyuldular. İstanbul'daki kadar olmasa da trafik vardı. Murat Rüya'nın eski evini biliyordu ama bu yeni evini ilk kez görecekti. Yolda giderken yorgunluktan uyuklamaya başladı. Hatta bir ara karma karışık rüyalar bile gördü. Şoför bu bina abi dediğinde uyandı. Saatine baktı, yol yaklaşık bir saat sürmüştü. Adama parasını ödedi, çantasını aldı ve arabadan indi. Yüksek bir binaydı. Kapıdan 6 numarayı buldu ve zile bastı. Diyafondan Rüya'nın sesi yükseldi. Açıyorum. Rüya'nın mesajına bir kez daha baktıktan sonra asansöre binip 3. kat düğmesine bastı. Asansör yükselirken içinde tuhaf bir heyecan vardı. Uzunca bir aradan sonra karşılaşmışlardı ve şimdi akşam yemeğini Rüya'nın evinde yiyeceklerdi. Asansör katta durunca indi, sağ tarafta 6 numaralı daireyi gördü. Kapı aralıktı, itti ve içeri girdi. Evin içinde hafif bir kızartma kokusuyla karışık tütsü kokusu vardı. Rüya diye seslendi. Rüya mutfaktan çıkıp kapıya geldi. Üzerinde son derecede şık spor giysiler vardı. Açık mavi karpuz kollu bir bluzun altına lacivert dar bir pantolon ve bordo düz ayakkabılar giymişti. ''Hoş geldin canım.'' diyerek Murat'a sarıldı ve yanaklarından öptü. ''Hoş bulduk Rüya.'' ''Geç otur şöyle rahatça, çantanı ver, şuraya koyalım. Benim mutfakta çok az işim kaldı, bitirip geliyorum.'' Rüya mutfağa geçerken Murat da berjer koltuklarından birine oturdu. Oturduğu yerden salonu incelemeye başladı. Rüya'nın salonu son derece zevkli deşenmişti. Klasik denebilecek bir tarz egemendi bütün eşyalara. Ortada büyük bir Çin halısı vardı, duvarlarda 3 tablo göze çarpıyordu. Murat ayağa kalktı, ceketini çıkarıp yemek masasındaki iskemlelerden birisini astıktan sonra tabloları tek tek inceledi. Birisi tanımadığı yabancı bir ressama ait bir manzara resmi, birisi Mustafa Ayaz'a ait tipik kırmızı çoraplı kız tablosu, diğeri de Fikret Mualla'nın bir kara kalem çizimiydi. İçeriye Rüya'ya seslendi. ''Bende de Ayaz'ın bu kırmızı çoraplı kızlarından bir tane var.'' Rüya salona gelmeden yanıtladı. ''Onu geçen yıl bir sergiden aldım, çok severim. Sen kendine bir içki koy. Bak içki dolabı orada büfenin yanında. Buz istersen vereyim. Et pişmek üzere, şimdi geleceğim yanına.'' ''Tamam tamam, sen işine bak, ben iyiyim burada, sana da bir içki koyayım mı?'' ''İstersen şarabı aç, başlayalım birer kadehle.'' ''Fikret Mualla'nın bu kara kalem çalışmasını nereden buldun?'' ''Onu Paris'e gittiğimde bir Fransız arkadaşım hediye etti bana. Eskiden Paris'te sahaflarda çok sayıda çizimi ve tablosu bulunuyormuş. O da zamanında 5-6 tane satın almış.'' ''Şimdi istesen alamazsın. Çok pahalı artık.'' Murat büfenin üzerinde duran kırmızı şarabı aldı, etiketine baktı. Merlot şarabıydı. ''En sevdiğim.'' diye düşündü. Çok zevkli bir sofra hazırlamıştı Rüya. Masa çok dolu değildi ama ince bir zevk egemendi. Salata, peynir tabağı, zeytinyağlı yaprak sarma, patlıcan ve biber kızartma, kurutulmuş et ve birkaç çeşit meze vardı. ''Merlo seçmişsin, harika.'' ''Senin Merlo sevdiğini biliyorum. Yıllar önce grup yemeğimizde söylemiştin. Hatta yanılmıyorsam sevdiğin iki türden birisiydi. Bir tane daha vardı ama unuttum ne olduğunu.'' ''Pinot Noir.'' ''Aa evet, hatırladım.'' Murat şarabı açtı, kadehlere doldurdu ve mutfağa geçti. Rüya etleri ızgaradan almış, son hazırlıklarını yapıyordu. Kadehin birisini ona uzattı, sağlığına. ''Tekrar buluşmamıza.'' Şarap harikaydı, Rüya kadehini bıraktı. ''Evet, her şey tamam. Sen istersen masaya otur, ben de biftekleri getireyim.''
''Tamam, ben kadehleri masaya götüreyim.''
11. ayrımın sonu.
Sayfa 132.